Altınnokta.körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Şimdiki çocuklar harika. Aziz Nesin, Adam Yayınları 30. Basım. Seslendiren Gülsen Yalu. 15 Ocak 1967 günü Yeni İstanbul gazetesinin birinci sayfasında şu haber çıkmıştı. Ceza çocuğa bırakılırsa. İlkokul 2. sınıf öğrencileri, siz baba olsanız, babanız da çocuğunuz. Suç işlediğinde ona ne ceza verirdiniz? Sualini başarıyla cevaplandırdılar. Yaş ortalaması 8 olan çocuklar, öğretmenin, babanız, çocuğunuz, siz de baba olsaydınız, büyük bir kabahat yaparsa ona ne ceza verirdiniz? Şeklinde yazılı anketi cevaplandırmaya çalışıyorlardı. Henüz sınav heyecanı bilmeyen, duygularını minicik elleriyle olduğu gibi kağıda dökmeye çalışan bir yavrunun kurşun kalemi şu kelimeleri sıralıyordu. Onu bir topal ata bindiririm. Üstüne çadır örterim, çadırın tepesine bir bıçak asarım, at topalladıkça bıçak kafasına dokunsun, akıllansın. Esentepe Gazeteciler Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nun 2. sınıfında yapılan bu anket, ailelerin iç yüzünü, çocukların muhayyilesini ve kendilerine verilen cezanın ağırlığını bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. Gazeteciler arasında konuşkanlığıyla tanınan ve her fırsatta çocuğuna öğütler veren bir babaya yer değiştirdikleri takdirde çocuğunun uygulamak istediği ceza, ağzına fermuar dikerim, de. Annesi üvey olan bir kız çocuğu gezmeye götürmem. Bir sütçünün oğlu eşeklerin yanında yem yesin. Şiddetli baskı altında tutulan bir çocuk. Olmaz, çocuk da olsa babaya el kalkmaz, diye cevap veriyordu. Okul öğrencilerinin yarısı gazeteci ailelerin çocukları, yarısı da çevredeki gecekondulardan gelen yavrulardı. Anket, bu iki grup ailedeki görgü ve eğitim ayrımını bütün çıplaklığıyla göz önüne seriyordu. Yaşayış şartları normal olan yavrular, iyilikle söylerdim, poposuna usulca vururdum, yemek vermezdim, içinde fare olan tuvalete kapatırdım, iğne yaptırırdım, denize atardım, yüzme biliyor gibi cezaları babalarına layık görürken, gecekondu bölgesinde oturan çocukların cevapları çok daha ağırdı. Bir tencere çorbayı kafasına geçirirdim, ayaklarından tavana asardım, baltayla keserim, kelepçelerim, ağaca bağlar, kırbaçlarım, yerim, pastırma gibi doğrarım, eşek sudan gelene kadar döverim, kaynar suyla haşlarım. 23 Nisan 1967 Çocuk Bayramı günü Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında şu yazı çıkmıştı. Her üç çocuktan biri annesinden memnun değil. Anneler istedikleri zaman çocukları hakkında fikir yürütmek, onları tenkit etmek, beğendikleri veya doğru bulmadıkları hareketlerini söylemek imkanına sahiptirler. Fakat çocukların anneleri hakkında fikirlerini rahatça açıklamak imkanına sahip oldukları pek söylenemez. Çocuklar pek tabii olarak sevmeleri ve saymaları gereken anneleri hakkında ne düşünüyorlar? Bu konuda Gazi Paşa ve Sultan Selim İlkokulları öğrencileri arasında yaptığımız ankette ilkokul çağındaki 350 çocuktan 235'i annelerini çok sevdiklerini, buna rağmen kendi annelerinde ideal annede olması gereken bir takım vasıfları bulamadıklarını belirtmişlerdir. 350 çocuktan yalnız 150'si kendi anneleriyle hayallerindeki ideal anne arasında bir fark göremediklerini söylemişlerdir. Çocukların samimi olmaları için kağıtlarına isim yazmamaları söylendiği ve yazdıklarını kimsenin bilmeyeceği hatırlatıldığı halde samimi olmaya cesaret edemeyeceklerin bulunabileceği de hesaplanırsa, kendi annelerinde ideallerindeki annenin vasıflarını bulamayan çocukların sayısının büyük bir çoğunluk olduğu görülür. 3 soru. Gazi Paşa ve Sultan Selim İlkokulu öğrencilerine kompozisyon şeklinde sorduğumuz 3 soruda ideallerindeki anneyi, kendi annelerini ve ideallerindeki anne ile kendi anneleri arasındaki farkları anlatmalarını istemiştik. Anket sonunda yapılan tasnifte çocukların annelerinden en çok arkadaşça bir ilgi bekledikleri anlaşılmıştır. 350 çocuktan 157'si kendileriyle yakından ilgilenen, 137'si problemlerine arkadaşça eğilen bir anne istediklerini belirtmişler, 11'i ise annelerinin aşırı titizliğinden şikayet etmişlerdir. Çocukların annelerinden en çok şikayet etmelerine sebep olan özellikle sinirliliklerdir. 78 çocuk annesinin çok sinirli olmasından dert yanmış, 73'ü ise ideal annenin sinirli olmamasını şart koşmuştur. Asık surat. Tahminlerin aksine çocukların ideal annede önem verdikleri ve kendi annelerinden şikayet etmelerine yol açan üçüncü konu güzellik ve özellikle güzel giyimdir. Özellikle kız çocukları annelerinin giyimine çok geniş yer vermişler, fizik tariflerini uzun uzun yapmışlardır. İdeal annenin güzel giyinmesi gerektiğini ileri süren çocuk sayısı 88'dir. 91 çocuk güzel anne istediğini söylemiş, 38'i annesinin evde çirkin kılıkla dolaşmasından üzüntü duyduğunu, 3 çocuk ise annesini çirkin bulduğunu belirtmiştir. Çocukların en çok birleştikleri başka bir konu, annenin iyi kalpli, güzel yüzlü, çevresine karşı anlayışlı, sevimli bir insan olması gerektiğidir. Annelerinde bu vasıfları görmek isteyen ve asık suratlı annelerden şikayet eden çocukların toplamı 215'tir. Her 3 çocuktan biri annesinden memnun değil. İlkokul çağındaki çocukların ideal anne tarifinde belirttikleri ve kendi annelerinde bulamadıkları başka vasıflar ise şöyle sıralanabilir. Kültürlü anne 87 çocuk. Temiz, çalışkan ve fedakar anne 178 çocuk. Gezmeye çocuklarını ve ailesini ihmal edecek kadar meraklı olmayan, çevresindekilerle iyi geçinen, ahlak kurallarına bağlı, alkol, sigara gibi alışkanlıkları olmayan anne tipi 181 çocuk. Bir gerçek. Anneler dikkat! Yukarıdaki yazılardan biri sizin çocuğunuza ait olabilir. Veya sizin çocuğunuzun küçücük kafasından geçen düşüncelerin bir benzeridir. Çünkü bu yazılar ilkokul çağındaki çocukların isimsiz kağıtlara yazdıkları ideal anne tariflerinden alınmıştır. Ve belki de bu tariflerde çocuğunuzun sizin şahsınızda görmek istediği ideal anne tipici anlatılmaktadır. Çok ender rastlanan bazı özel durumlar dışında her çocuğun annesini sevmesi çok tabii ve tartışılmaz bir gerçektir. Fakat bir çocuğun annesini sevmesi hiçbir zaman onu bütün vasıflarıyla beğendiği anlamına gelmez. Anketimize katılan 350 çocuktan 235'inin annesinde beğenmediği bir takım vasıfların bulunduğunu söylemesi bunun bir delilidir. Anneler, çocuklarınızın hakkında ne düşündüklerini ve hangi vasıflarınızdan dolayı sizden şikayetçi olduklarını öğrenmek istemez misiniz? Çocuğunuzun idealindeki annenin yerini almak istiyorsanız, anketin sonuçlarına göre yapacağınız ilk hareket sinirlerinize hakim olmaya çalışmaktır. Çünkü çocukların en fazla sizin sinirli olmanızdan şikayet etmektedirler. Ve sinirli olmamayı başardığınız an çocuğunuza yaklaşmaya, ona arkadaşmışçasına yardım etmeye çalışınız. Derslerinde ve tek başına çözemeyecekleri problemleri olduğu zaman muhakkak yanlarında olunuz. Çocuğunuzun en aşağı sizin kadar zengin bir iç dünyası olduğunu düşünerek onun kişiliğine önem veriniz ve sizi her zaman güzel görmek istediğini unutmayınız. Evde taranmamış saçla, düşük çorapla gezmeyeceksiniz. Çocuğunuza bir arkadaş gibi davranmalı, hatta onunla birlikte oyun bile oynamalısınız. Her zaman güler yüzlü, sevimli ve asla fazla ciddi, asık suratlı olmamalısınız. Onun bir çocuk olarak eğlenmek hakkına sahip olduğunu unutmadan aşırı ciddiyetinizle küçücük yaşlarda yaşama zevkini kaybetmesine sebep olmayınız. Çocuklar sigara içen annelerini sevmiyor. Kadıköy'de ilkokul öğrencileri arasında yapılan ankette her üç öğrenciden birinin annesinden şikayetçi olduğu anlaşıldı. Çocukların %80'i sarışın anne istiyor ve içki içen anneleri sevmiyor. Bir anketin ortaya koyduğu gerçek. Kadıköy'de ilkokul öğrencileri arasında yapılan bir ankette her üç öğrenciden birinin annesinden şikayetçi olduğu görülmüştür. Çocukların anneleri hakkında ne düşündüklerini merak eden psikolog Işık Bayraktaroğlu, Kadıköy'deki ilkokul öğrencileri arasında bu konuda bir anket yapmıştır. 9 ila 12 yaşları arasındaki 350 öğrenci arasında yapılan ankette öğrencilerin 157 tanesi kendisiyle yakından ilgilendiğini, 140'ı problemlerine arkadaşça eğildiğini söylemiş, annelerinin aşırı titizliğinden şikayet etmiştir. Psikolog Işık Bayraktaroğlu, yaptığım ankette çocukların %80'i sarışın anne istiyor. Bunun sebebi olarak çocukların sarışın anneleri yumuşak olarak kabul etmeleri gösterilebilir. Birçok öğrenci de annelerinin sinirli olmamasını istiyor. Bunun yanında öğrenciler bilhassa alkol alan ve sigara içen anne istememektedir demektedir. Allah anne, baba, evlilik, televizyon, sinema, yemek, tabiat hepimizin günlük yaşantımızda sık sık rastladığı ve kullandığı kavramlardır. Yeni İstanbul, minik okuyucularının da bu konulardaki görüşlerini araştırdı ve ilkokul öğrencileriyle uzun uzun sohbet ederek düşüncelerini tespit etti. Sorularımızı cevaplandıran öğrencilerin hemen hemen hepsi 7 ila 9 yaşları arasındaydı. Anne, baba. Anne ve babam dünyanın en iyi büyükleridir. Onlar da öğretmenim gibi beni severler, bana şeker, pasta alırlar. Onlarsız bir yerde kalamam. Annem de, babam da cicidir. Zeynep Köksal. Evlilik. Ablam bir ay sonra evlenecek. Çok üzülüyorum. O zaman bizim yanımızdan ayrılacakmış. Rana Tezcan. Diğer öğrencilerin çoğu bu konuda utanarak bir şey söylemekten kaçınmışlardır. Sinema. Sinemaya gitmeyi çok severim. Kovboy filmleri çok az oynatılıyor. Kamil Köksal. Allah, her yaptığımızı seyrediyor Allah. Yaramazlıklara çok kızar. Aliye Gören. İlk mektup. Ankara, 12 Kasım 1963. Kardeşim Ahmet. Seninle sürekli mektuplaşacağımıza söz vermiştik. Nedense bana güvenememiştin. Ankara'ya gidince yeni arkadaşlar edinirsin, bizi unutursun Zeynep demiştin. Bak, hiç de unutmadım sizleri, sözümde duruyorum. Ankara'daki evimize yerleşeli bir hafta oldu. Daha önce mektup yazamadım. Çünkü burada okula yeni yazıldım. Yeni evimizin adresini babamdan dün öğrenmiştim. İlk işim sana mektup yazmak oldu. Ders yılı ortasında İstanbul'daki okulumdan ayrılmayı hiç istemiyordum. 4 yıldan çok bir sınıfta okuduğumuz arkadaşlarıma da alışmıştım. Ama babamın yeni işi Ankara'da. İstanbul'dayken söylemiştim sana. Yakın arkadaşları babamı burada daha iyi bir işe aldırttılar. Babam 3 sınıf arkadaşıyla birlikte bir şirkette çalışıyor. Üstelik onlarla hep bir apartmanda oturuyoruz. Arkadaşları babama Ankara'da hem bir iş buldular hem de kendi oturdukları apartmanda boş bir daire. Babamın 3 sınıf arkadaşının da çocukları var. Aynı apartmanda küçüklü, büyüklü 9 çocuğuz. 5'imiz aynı okula gidiyoruz. İkimiz de aynı sınıftayız. Kardeşim Metin yeni okuluna, yeni arkadaşlarına daha alışamadı. Ben burasını hiç yadırgamadım. Birbirimize başımızdan geçecek önemli olayları yazmaya söz vermiştik. Yeni eve taşınmak, yeni bir okula gitmek, yeni arkadaşlarla tanışmak oldukça önemli olaylar. Bunlardan başka yazmaya değer önemli bir şey olmadı. İstanbul'daki okul arkadaşlarımı daha şimdiden çok özledim. Sizlerle bir daha kim bilir nerede, ne zaman görüşebileceğiz. Senin de sözünde durup mektup yazacağını umuyorum. Bütün arkadaşlara selam eder, hepinize başarılar dilerim. Sınıf arkadaşın Zeynep Yalkır. Amerika'yı yapan mimar. İstanbul 15 Kasım 1963. Sevgili kardeşim Zeynep, mektubunu alınca çok sevindim. Sağ ol. Doğrusu Ankara'daki okula gidince bizi unutursun sanıyordum. Mektubunu sınıfta bütün arkadaşlara okudum. Hepsi de sevindi. Sana selam yazmamı söyledi. Ben de verdiğim sözü tutuyorum. Burada geçen önemli olayları sana yazacağım. Sen buradan gittikten 1-2 gün sonra hiç unutamayacağım bir şey oldu. Onu anlatayım sana. Öğretmenimiz bir sabah okula müfettiş geleceğini söyledi. Çok heyecanlıydı ama biz daha çok heyecanlandık. O gün müfettişin burada yakınlarda olan başka okullara da gittiğini duyduk. Başka okullardaki arkadaşlarımıza müfettişin ne yaptığını sorduk. Onların söylediğine göre müfettiş her girdiği sınıfta öğretmene bir problem yazdırın da öğrencileriniz çözümlesin diyormuş. Sonra yine öğretmene öğrencilere bir şiir yazdırmasını söylüyormuş. Yazılanları gözden geçiriyormuş. Ondan sonra birkaç öğrenciye hep aynı soruları soruyormuş. Sorduğu sorular da şunlarmış. Amerika kaç yılında keşfedildi? En çok sevdiğin insan kimdir? İstanbul'u kim fethetti? Süleymaniye Camisi'ni kim yaptı? Öğretmenimiz bize yeni defterler aldırttı. Kara tahtaya çok zor bir problemle çözümünü yazdı. Bunu defterinize olduğu gibi geçirin dedi. Şiiri de yazdık defterimize. Sonra öğretmenimiz defterlerimize baktı. Doğru yazıp yazmadığımızı denetledi. Yanlış yazılanları düzeltti. Çocuklar, müfettiş bey dershanemize gelirse ben size bu problemle bu şiiri yazdıracağım dedi. Bütün bu işler olup bittikten sonra şimdi de bazı soruların cevaplarını öğreneceksiniz. Müfettiş bey kaldırıp sorarsa birinize makine gibi çabuk cevap vereceksiniz dedi. Sonra bize soruları ve cevaplarını ezberletti. Amerika kaç yılında keşfedildi? Hep bir ağızdan bağırıyorduk. 1492. Dünyada en çok sevdiğin kim? Bu soruyu herkes başka türlü cevap verdiği için bir uğultu, gürültü yükseliyordu. Kimimiz Atatürk, kimimiz annem ya da babam diye bağırıyorduk. Sonra öğretmenimiz üçüncü soruyu soruyordu. İstanbul'u kim fethetti? Şıp diye cevabı yapıştırıyorduk. Fatih Sultan Mehmet, Süleymaniye Camisi'ni kim yaptı? Öğretmenimiz sorusunu bitirmeden ezberlediğimiz cevabı hep bir ağızdan bağırıyorduk. Mimar Sinan. 2 gün hep bu sorularla cevaplarını ezberledik. Öğretmenimiz sık sık sakın unutmayın ha diyordu. Ben artık içimden arka arkaya cevapları diziyordum. 1492 babam Fatih Sultan Mehmet Mimar Sinan 1492 babam Fatih Sultan Mehmet Mimar Sinan 1492 babam. Öyle alışmıştım ki nerede olsam elimde olmadan bu cevapları sırayla mırıldanıp duruyordum. Bir sabah annem hasta mısın diye sordu. Değilim dedim. Bütün gece 1492 babam Fatih Sultan Mehmet Mimar Sinan diye sayıklayıp durdun da ateşin yükseldi sandım dedi. O gün ilk derste müfettiş sınıfımıza geldi. Bilirsin ben öyle çok heyecanlı değilimdir ama nedense o gün çok heyecanlandım. Titriyordum heyecandan. Belki de öğretmenin heyecanı bana geçmişti. Çünkü onun ellerinin titrediğini gördüm. Müfettiş, öğrencilerinize bir şiir yazdırınız dedi. Bunun üzerine öğretmenimiz bize yazın dedi. Daha önce defterlerimize yazdırdığı şiiri okumaya başladı. Şiir önceden defterimizde yazılıydı. Arkadaşların çoğu şiiri bile yazmıyor, yazarmış gibi yapıyordu. Öğretmenimiz şiiri okumasını bitirdi. Müfettiş teker teker defterlerimize baktı. Hiçbirimizinkinde imla yanlışı bulamadı. Öğretmenimize "Teşekkür ederim, öğrencilerinizi iyi yetiştirmişsiniz." dedi. Solumda sırada oturan Cengiz'in defterine bakmamıştı. Bakayım defterine dedi. Cengiz defterini uzattı. Müfettiş bu ne dedi. Şiir efendim. Müfettiş bu nasıl şiir diye bağırınca başımı uzatıp yan gözle baktım. Cengiz heyecandan yanlışlıkla şiir yazılı diye önceden matematik probleminin yazılı olduğu sayfayı açmış. Az kaldı Cengiz şiir yazılı öbür sayfayı açacaktı. Müfettişin arkasına gelen öğretmenimiz eliyle gözüyle işaretler yapmaya başlayınca Cengiz durumu anladı. Şiiri yazamadım efendim dedi. Öğretmenimiz hala eliyle Cengiz'e işaretler yaparken müfettiş birden geriye döndü. "Bir de matematik problemi yazdırın da çözümlesinler," dedi. Öğretmenimizin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Müfettişin önce problem yazdıracağını, sonra şiir yazdıracağını sanıyorduk. Bize öyle söylemişlerdi. Müfettiş soru sırasını değiştirince Cengiz de şaşırmıştı. Cengiz'in defteri müfettişin elindeydi. Onun için öğretmenimiz eskisinden başka bir problem yazdırdı. "Matematikten hep pek iyi alırım, bilirsin. Artık öyle şaşırmışız ki problemi ben bile çözümleyemedim." Defterlerimize bakan müfettiş suratını buruşturdu. Öğretmenimiz çok utanmıştı. İçimden "Müfettiş, ah beni kaldırıp sorsa da makine gibi cevaplar versem," diyordum. Öğretmenimizin yüzünü ağartmak istiyordum. Kendi kendime boyuna 1492, babam Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan 1492 diye mırıldanıp duruyordum. Sanki içimden geçenleri okumuş gibi müfettiş bana "Sen kalk," dedi. Sevinçle fırladım. Sonradan bana arkadaşların söylediğine göre müfettiş "Kaç yaşındasın?" diye sormuş. Ben heyecandan soruyu anlayamadığım için Amerika'nın keşfini soruyor sandım. "1492 efendim," diye bağırdım. Şaşkınlıktan gözleri büyüyen müfettiş "Ne? Kaç yaşındasın?" diye bir daha sordu. Ben de doğru cevap verdiğimi sanarak "1492 efendim," diye daha yüksek sesle bağırdım. Müfettiş "İstanbul'u kim fethetti?" diye sormuş. Ben ezberlediğim cevap sırasına göre "Babam," dedim. Müfettişin soruların sırasını değiştireceğini önceden hiç düşünmemiştim. Müfettiş ayağını yere vurup bağırdı. "İstanbul'u kim fethetti?" diye soruyorum. "Babam efendim." "Senin baban kim?" "Mimar Sinan." "Ağzından çıkanı duymuyor musun oğlum? Babanı soruyorum, Mimar Sinan diyorsun." İşte ancak o zaman kırdığım potu anlayabildim. Ama heyecandan, müfettişin de bağırmasından öyle şaşırmıştım ki bir türlü kendimi toparlayamıyordum. "Peki, Mimar Sinan ne yaptı?" Artık büsbütün şaşırmıştım. O şaşkınlıkla "İstanbul'u fethetti efendim," diye bağırdım. "Kim?" Sözde yanlışımı düzeltmek için "Mimar Süleyman," dedim. "Süleymaniye Camisi'ni kim yaptı öyleyse?" "Sultan Sinan Fatih." Kelimeleri birbirine karıştırdığımı seziniyordum ama artık toparlanamıyordum. Müfettiş öyle kızmıştı ki kızgınlıkla da o da şaşırdı. "Oğlum," dedi, "Amerika'yı yapan Mimar Sultan Mehmet'tir. Süleymaniye Camii'ni de keşfeden Fatih Sinan'dır." Çocuklar kendilerini tutamayıp kıkırdayarak gülüşmeye başlayınca müfettiş yanlış söylediğini anladı. Yanlışını düzeltmek istedi. "Yani Sinaniye Camisi'ni Mimar Süleyman yaptı. Fatih'i Mimar Sultan Mehmet fethetti," demek istiyorum. Yine yanlış söylediğini anlayıp "Beni de şaşırttın be çocuk," dedi. Kızgınlıkla başını sallaya sallaya kapıyı hızla çarpıp dershaneden çıktı. Dershanede çıt yoktu. Bir süre sonra öğretmenimiz "Yazıklar olsun," dedi. Bu sözü bana mı, müfettişe mi, yoksa kendisi için mi söylediğini anlayamadım. Bu olayın beni nasıl üzdüğünü anlatamam. Her hatırlayışımda utanıyorum. Oysa çabuk çabuk cevaplar verip öğretmenimizin yüzünü ağartmak istemiştim. "Söz verdiğin gibi sen de bana orada olup bitenleri yaz, Emi. Mektuplarını bekliyorum. Ben de sana başarılar dilerim kardeşim. Sınıf arkadaşın Ahmet Tarbay." Bütün Babalar 1. Ankara, 19 Kasım 1963. Sevgili kardeşim Ahmet, cevabın için çok teşekkür ederim. Bana hep böyle uzun mektuplar yaz. Ben de sana burada olanları uzun uzun yazacağım. Mektubumu okurken gözümün önüne geldin. Seni müfettişin karşısında tasarladım. Öyle güldüm, öyle güldüm ki. Sana biraz burasını anlatayım. 4 katlı bir apartmanda oturuyoruz. Her katta 2 daire var. Bizim dairemiz 2. katta. Geçen mektupta babalarını yazmıştım. Apartmanın arkasında büyüyecek bir bahçe var ama çok bakımsız, boş bir arsa. Akşamları apartmandaki çocuklarla burada oynuyoruz. Geçenlerde bir akşam yine oynuyorduk burada. Çocuklar babalarının çalışkanlıklarıyla övünüyorlardı. Her çocuk kendi babasının öbürlerininkinden daha çalışkan olduğunu iddia ediyordu. Daha çok küçük çocuklar tartışıyorlardı. Üçüncü sınıfa giden kardeşim Metin hepsinden baskın çıkmaya çalışıyordu. Ahurtlarını şişire şişire, "Benim babam var ya, benim babam," deyip duruyordu. Gerçekten de öğrenciyken babam çok çalışkanmış. Kendisi her zaman böyle anlatır bize. Tartışma çok kızıştı. Metin, "Benim babam hepinizin babasından daha çalışkan," dedi. "Okuldayken sınıflarını hep birincilikle geçermiş. Babamın sınıf arkadaşlarından birinin çocuğu, "Yok canım," diye alay etti Metin'le. Başka bir çocuk da, "Kim demiş onu?" dedi. Metin göğsünü kabartarak, "Babam kendisi söyledi," dedi. Sonra durdu, ekledi. "İnanmazsanız kendi babanıza sorun. Hepsi bir sınıfta okuyorlarmış. Babanız söylesin size doğrusunu." Biz büyük çocuklar bu tartışmaya karışmazken benim sınıfımdan bir kız kardeşime, "Yalancı," dedi. "Birinci benim babammış." Başka bir çocuk horoz gibi atıldı. "Asıl yalancı senin gibisine derler. Benim babam bile sınıfın ikincisi olmamış. Hep sınıfın birincisiymiş. Anladın mı sen? Bal gibi yalan işte. Senin baban atmış. Her yıl sınıfın birincisi olan asıl benim babam." "Benim babam atmaz bir kez." Büyük çocukların karışmasına canım sıkıldı. Tartışma gittikçe kızışıyordu. Kardeşim beni tanık gösterdi. "Öyle değil mi abla? Babam hep birinci değil miymiş? Sen söylesene şunlara." "Tabii öyle," dedim. Bu sözüm ortalığı büsbütün karıştırdı. Metin'i yatıştırmak için, "Sen aldırma onlara. Onlar öyle bilsinler de boş yere avunsunlar. Ne çıkar?" dedim. Hepimizden büyük olan ortaokul öğrencisi bir çocuk bilgiçlik taslayarak, "Çocuklar," dedi, "yanılıyorsunuz. Ne senin, ne senin, ne de senin baban birinci. Sınıfını hep birincilikle geçen benim babam." Metin ona, "Şşt," dedi. "Pişitmiş, git de babana sor bakalım. Senin baban da atmış. Sen onu affetmişsin." Tartışma yeniden kızışınca ortaokuldaki o kocaman çocuğun üstüne sıçrayan Metin'i kolundan çekip zorla ayırdım oradan. Merdiveni çıkarken, "Yalancılar, ne olacak? Benim babam birinci işte," diye ağlıyordu. Eve girince doğru annemin yanına koştu. "Babam birincisi değilmiş sınıfının, babam atıyormuş," dedi. Annem kızdı, Metin'i azarladı. "Sus bakayım, o nasıl sözmüş? Şimdi ağzına biber doldururum." "Niçin kızıyorsun?" dedim. "Belki biz yanlış biliyoruz. Belki babam onların sınıf arkadaşı değildi." "Ama onlar sınıf arkadaşı olduklarını kendileri söylüyorlar. En iyisi akşam gelince babama sorarız. Doğrusunu öğreniriz." İçime kuşku düşmüştü. Ben de merak ediyordum. Akşam yemeğinde babama apartmanda oturduğumuz arkadaşlarla bir sınıfta mı okuduklarını sordum. "Evet kızım," dedi. "Dördümüz de sınıf arkadaşıyız. Birisiyle 3 yıl, öbür ikisiyle de 5 yıl hep bir sınıfta birlikteymişler." Gündüz annem ağzına biber doldururum diye kardeşimi azarladığı için başka bir şey sormaktan çekindim. Ertesi gün okulda sıra arkadaşım olan kıza babasının sınıflarını nasıl geçtiğini sordum. "Benim babam sınıflarını birincilikle geçmiş," dedi. Konuşmamızı duyan arkamızdaki sıradan bir çocuk da, "Benim babam da öyle," dedi. "Hep birinciymiş okuldayken." Derken öbür çocuklar da bu konuşmaya katıldılar. Babasının okuldaki durumunu bilmeyen yalnız 3 arkadaş çıktı sınıfta. Öbürlerinin hepsinin de babaları sınıflarının birincisiymiş. "Ahmet, bu mektubumu alınca sen de babana sor bakalım. O da sınıfının birincisi miymiş? Ben şimdiden senin babanın da sınıflarını birincilikle geçtiğine inanıyorum. Çünkü bütün babalar nedense hep birinci oluyorlar." Anlattığım bu olaydan 2 gün sonra kardeşimin öğretmeni anneme mektup yazmış. Okula çağırttı annemi. Öğretmeni Metin'in derslerine çalışmadığından yakınmış. Akşam babam bunu öğrenince Metin'e çok kızdı, bağırdı. Sonra da önüne oturttu, öğüt verdi. "Oğlum, sen niçin bana benzemedin? Ben bütün okul hayatımda sınıfımın en çalışkanıydım. Bir kez bile ikinci olmadım. Hep birincilikle geçtim sınıflarımı. Ayıp değil mi bu senin yaptığın? Niçin derslerine çalışmıyorsun? Bir çocuk babasına bakıp ondan örnek almalı." Babamın kızgınlığı geçmişti. Ben de onun yumuşamasından yüreklenip, "Baba, Metin de bir gün baba olunca çocuklarına sınıflarını birincilikle geçtiğini söyler," dedim. Annem ne demek istediğimi anladı. "Koca kız," dedi, "artık çocuk değilsin ki senin de ağzına biber doldurayım. Büyükler konuşurken küçükler susar." Ben de sustum. Babam hiç sesini çıkarmadı. İşte Ankara'ya geldiğimizden beri yazmaya değer bir olay bu geçti başımdan. Bütün arkadaşlara selamlar, sana da başarılar dilerim. Arkadaşın Zeynep Yalgır. Eski öğrendiklerinizi unutun. İstanbul, 23 Kasım 1963. Kardeşim Zeynep, 19 Kasım tarihli mektubunu alınca nasıl sevindiğimi anlatamam. Sana acı bir haber vereyim. Öğretmenimiz ayrıldı okulumuzdan. Başka bir ile atanmış. Ona çok alışmıştık. Ayrılışına üzüldük. Ağlayanlar bile oldu öğretmenimiz giderken. Ben kendimi çok tuttum ağlamamak için. Ama dershaneden tam çıkarken saçlarımı okşayınca kendimi tutamadım, boşaldım. Müfettişin dershanemize gelişini yazmıştım sana. İşte o olaydan sonra benimle pek konuşmuyordu. Son günüydü. Birkaç söz söyledi bize, başarılar diledi. Bir gün yine görüşmek üzere çocuklar dedi. Yanımdan geçerken saçımı okşadı, çıktı dershaneden. Yeni öğretmenimiz erkek. İki derste daha önce neler bildiğimizi öğrenmek istedi. Teker teker kaldırdı hepimizi. Sorular sordu, cevaplarımızı beğenmedi. Çok yazık, çok. Hiç iyi yetişmemişsiniz dedi. Demir var ya, sınıfın en çalışkanı, onun verdiği cevapları bile beğenmedi. Hele benim cevaplarımdan sonra vah vah diyerek elini dizine vurdu. Can sıkıntısıyla başını sallıyor. Size hiç mi bir şey öğretmediler? Dersler boş mu geçti? Bunca zamandır ne öğrendiniz? Deyip duruyordu. Oysa ben doğru cevaplar verdiğimi sanıyordum. Mine ağlamaklı bir sesle yanlışmış mı söyledim öğretmenim dedi. Doğru, doğru ama dedi biraz durakladıktan sonra. Üstün körü, hepinizin cevapları üstün körü. Hiç ses çıkarmıyorduk ama çok bozulduk. Yalnız eski öğretmenimizden kırık not almış bir iki çocuğun yeni öğretmenin bu sözlerinden sevindikleri yüzlerinden belliydi. Demir kendini tutamayıp eski öğretmenimiz bizi çok çalıştırdı efendim dedi. Yeni öğretmenimiz biraz alaylı belli dedi. Verdiğiniz cevaplardan anlaşılıyor. Kürsü önünde gidip geldikten sonra sesini tatlılaştırarak çocuklar dedi. Eski öğrendiklerinizi hep unutacaksınız. Anladınız mı? Yeni baştan öğreneceksiniz her şeyi. Demir parmağını kaldırıp söz istedi. Ama öğretmenim dedi. Kitaplarımızda ne yazılıysa hep bunları öğrenmiştik. Öğretmen, şimdi ben size eski öğrendiklerini unutacaksınız diyorum dedi. Bu ilk ders böyle geçti. Paydoslu arkadaşlar ikiye bölündü. Kimisi eski öğretmenden, kimisi yeni öğretmenden yana oldu. Doğrusunu istersen ben orada da kaldım. Paydoslar'da 5B'den arkadaşlarla hep bu konu üzerinde konuştuk. Onların öğretmenleri de ders yılı başında yani daha yeni gelmişti bizim okula. O da ilk derste tıpkı bizim yeni öğretmenin söylediklerini söylemiş, eskiden öğrendiklerinizi unutacaksınız demiş. Yeni öğretmenimizin bu tutumu bazı arkadaşlarımızın işine yaradı. Bir soruyu yanlış cevap verince bize eski öğretmenimiz böyle öğretmişti efendim demeye başladılar. O zaman da öğretmen ben de size eski öğrendiklerinizi unutacaksınız demedim mi diye bağırıyordu. İnsanın eskiden öğrendiklerini unutması hiç de kolay değilmiş. Bunu yalnız Demir başarabildi. Bir gün müdürümüz bir derse girmişti. Dersimiz tarihti. Müdür neler öğrendiğimizi sınamak için Demir'i kaldırdı, sordu. Yeni çağ medeniyeti ne demektir? Demir hiç cevap vermedi. Müdür başka bir soru yöneltti. Matbaayı kim icat etti? Demir yine susuyordu. Onun çalışkan öğrenci olduğunu bilen müdür, ''Niçin cevap vermiyorsunuz?'' dedi. Demir, ''Unuttum da ondan, efendim.'' dedi. ''Amerika'nın keşfini anlat.'' ''Unuttum efendim.'' Yavaş yavaş kızan müdür, ''Hepsini mi unuttun oğlum? Ne biliyorsan onu anlat.'' dedi. Demir, ''Hepsini unuttum.'' dedi. ''Eskiden neler öğrendimse hepsini unuttum.'' ''Niçin?'' ''Öğretmenimiz öyle söyledi efendim. Eski öğretmenimizden neler öğrendikse hepsini unutacaksınız.'' dedi. Müdür beni kaldırıp, ''Hindistan deniz yolunu keşfeden kimdir?'' Ne terslik. Adamın adı dilimin ucunda ama bir türlü hatırlayamadım. Demir özellikle unuttum diyordu hep. Oysa ben gerçekten unutmuştum. ''Unuttum efendim.'' dedim. Müdür gözlük camlarının üstünden öğretmenimize baktı, bir şey söylemeden gitti. öğretmenimiz hiçbir şey olmamış gibi. Gelelim Yavuz Sultan Selim'e diye kaldığı yerden anlatmaya başladı. Paydos da arkadaşlar Demir'e de bana da çok iyi yaptığımızı söylediler. Oysa ben Hindistan deniz yolunu bulanın adını gerçekten unutmuştum. Bak bu unutmak neler açtı başıma. Okul aile birliğinin ilk toplantısı için küçük bir müsamere verecektik. Ben de o müsamerede kendi yazdığım bir şiir okuyacaktım. Eski öğretmenimiz bize bir derste koyunun çok yararlı bir hayvan olduğunu anlatmıştı. Sütü sağılır, kuyruğundan yağ yapılır, eti yenir, tüylerinden iplik yapılır, derisi çok işe yarar, kemikleri kullanılır, dışkısı bile gübre olur demişti. Ben de bu dersten sonra işte şu şiiri yazmıştım. Koyun, kuyruğundan yağ çıkar, memesinden süt verir. Yumuşak tüyleri var, kumaş olur giyilir. Boynuzundan sap olur, eti insana besi. Derisinden kap olur, dışkısı da gübresi. Her Mayıs kuzusu var, kemiği işe yarar. Bu şiirimi eski öğretmenimize vermiştim, beğenmişti. Sen bu şiiri okul aile birliğine verilecek müsamerede okursun demişti. Ben de çok sevinmiştim. Koyun adlı şiirimi günlerce ezberledim. Müsamerede okurken hiçbir aksaklık olmasın istiyordum. Ama işte o günlerde eski öğretmenimiz başka yere atanmıştı. Yeni öğretmenimiz müsamerede benim de şiir okuyacağımı öğrenince bana bu şiiri okuttu. Bu şiir olmaz. Ben size kaçtır söylemiyor muyum? Eski öğrendiklerinizi unutacaksınız diye. Benim söyleyeceğim şiiri ezberler, müsamerede okursun dedi. Okuma kitabımızdaki Memleketim başlıklı şiiri gösterdi. İşte bu şiiri ezberlemek için zaman kalmamıştı. Müsamere ertesi gündü. Sen o şiiri bilirsin. Siz de bizim okuma kitabını okuyorsanız aşk kitabı da bak. Şu şiir işte. Ey topraklı mintanlar, ey yaldızlı fistanlar, ey bire kırk başaklar, otlar, bağlar, bostanlar ve daha sık boyatan destanlar diyarı hey. Ey o büyük insanı yetiştiren ananın, ey çilenin, sefanın, güvenişin inanın, narin minarelerde Sinan'ın diyarı hey. Eyle başlayıp hep böyle hey heyle biten bu şiir işte. Ben bu şiiri ezberlemeyi çok çabaladım ama zaman çok az olduğundan iyice ezberleyemedim. Ertesi sabah okula gelince öğretmenim sahneye çıkmadan önce burada prova yapalım, oku şiiri dedi. Okudum, olmuyor, şiir böyle okunmaz dedi. Bir daha okudum, yine beğenmedi. Oğlum dedi, şiir yoldan geçen herhangi birisine bir adres sorulur gibi okunmaz. Sesini yer yer titreteceksin, alçaltıp yükselteceksin, heyecanlı yerlerde haykıracaksın. Kimi yerde tatlı bir fısıltıyla, kimi yerde aslanlar gibi kükreyerek okuyacaksın. Sonra sol elini beline dayayıp sağ yumruğunu ileriye havaya doğru uzatacaksın. Mısraların sonlarında heyler var ya, işte orada hey derken hızla ayağını yere vuracaksın. Ben bir kez okuyayım, şiir nasıl okunurmuş anla, ona göre oku sen de. Öğretmenim tıpkı bana anlattığı gibi okudu şiiri. Hey derken sağ ayağını sıçrar gibi iyice yukarı kaldırıp sonra topuğunu hızla yere vuruyordu. İşte böyle, ayağını benim gibi yere vuracaksın, düşmanın başını ezer çiğner gibi dedi. Ben de onun gibi okudum. Ama bir elim belimde, bir yumruğum havada, ayağımı da hey hey diye yere vururken şiiri şaşırıyordum. Oysa ben kendi bildiğim gibi okusam hiç şaşırmıyordum. Şiir okuyuşumu beğeniyor ama ayağımı yere vuruşumu beğenmiyordu. Ben hey diye haykırıp sağ ayağımı yere vurdukça daha hızlı, daha hızlı topuğunu vur yere diyordu. Olanca hızımla topuğumu vuruyordum da yine de beğendiremiyordum. Sonunda bak işte böyle dedi. Hey diye öyle bir haykırıp ayağını kaldırdı, yere vurdu ki dershane pencerelerinin camları zangırdadı. Gördün ya işte böyle, Türk çocuğu ayağını vurdu mu yerler sarsılacak dedi. Ama öğretmenim dedim, siz en az 100 kilo varsınız, ben 42 kilo geliyorum. Ne yaptımsa beğendiremedim. Çok kızdı. İşte o kızgınlıkla ve daha sık boyatan destanlar diyarı hey deyip ayağını yere vurmasıyla o heyin arkasından ay ay ay diye bağırmaya başladı. Biliyorsun ya, bizim dershane döşemeleri çürük. Öğretmenin ayağı çürük döşeme tahtasının arasından içeri girmişti. Ben de yardım ettim, zorla ayağını oradan çıkarabildi. O sırada 4. sınıfla 3. sınıfın öğretmenleri gürültüyü duymuşlar, telaşla geldiler. "Ne var, ne oluyor?" diye sordular. Bizim öğretmen aksayarak dershaneden çıkarken bana "Gördün ya, nasıl vuracaksın ayağını?" dedi. "Bir vurdun mu sanki yer yarılacak, deprem olmuş gibi sarsılacak ortalık." Öğretmen gidince rahat yürüyemediğimi anladım. Hey hey diye ayağımı yere vurmaktan topuğum çürümüş. Müsameriye 2 saat vardı. Ben kendi yazdığım koyun şiirini 1 ay boyuna ezberlemiştim. Ne kadar unutmaya çalışsam bir türlü unutamıyorum. Hep aklıma takılıyor. Unutmak elimde değil. Memleketim şiirini okurken koyun şiirinin kelimeleri dilime takılıyordu. Memleketim şiirini az çok ezberlemiştim ama ayağımı yere vurmaktan ezberlediklerim de aklımdan çıkmıyordu. Beynim sarsılmış topuk vurmaktan. Arkadaşlar, "Sıran geldi, sıran geldi, haydi sahneye," diye beni arkamdan ittiler. Salon ana babalarla tıklım tıklım dolu. Öğretmenimiz kuliste bekliyor, şiir okuyanlar şaşırırsa oradan fısıldıyor. Sahneye çıkınca salondakileri başımla selamladım. Ama selamlamak için başımı eğer eğmez birden okuyacağım şiirin adını unutuverdim. Tersliğe bak Zeynep, birdenbire koyun şiiri aklıma gelmez mi? Eskiden öğrendiğimi unutacağıma, yani ezberlediğimi unutuverdim işte. Açıklı durumu gözünün önüne getir. Ben sahnede durmuş salondakilere bakıyorum. Salondakiler bana bakıyor. Bakışıp duruyoruz. İyi ki öğretmenimiz kulisten "Memleketim!" diye fısıldadı da ben de var sesimle "Memleketim!" diye haykırdım. Haykırdım ama bir türlü arkası gelmiyor. Şiir aklımdan çıkmış. Öyle de sus pus durulmaz. Hiç olmazsa vakit kazanırım da o zamana kadar aklıma bir şey gelir diye bir daha "Memleketim!" diye bağırdım. Bağırdım ve sustum. Salondakiler coşkun bir alkış tutturmazlar mı? Büsbütün şaşırdım. "Memleketim!" diye bağırınca neden alkışladıklarını anlayamadım. Öğretmenimizin fısıltısını duymuştum. Hemen "Ey!" diye şiire başladım. Ama üst üste "Memleketim!" diye öyle yüksek sesle haykırmışım ki bütün sesim tükenmiş, ağzımdan incecik kapı gıcırtısı gibi bir "Ey!" çıktı. Bir alkış daha koptu. İşte o alkıştan sonra büsbütün şaşırdım. Şiirdeki kelimelerin yerlerini değiştirerek şiiri okumuşum. Sonradan arkadaşların söylediğine göre o güzelim şiiri bak nasıl okumuşum. "Memleketim, ey mintanlı topraklar, ey yıldızlı fistanlar, ey kırka bir başaklar, otlar, atlar, destanlar ve daha sık boyatan bostanlar diyarı hey!" deyip de ayağımı yere vurunca birden havaya sıçradım. Neden biliyor musun? Öğretmenin karşısındaki provada topuğumu boyuna yere vurmaktan ayakkabımın bir çivisi gevşeyip ucu dışarı çıkmış. Ben "Hey!" deyip de olanca hızımla ayağımı yere vurunca o çivinin sivri ucu "Hart!" diye topuğuma girdi. Sanki bir kılıç tabanımdan girip ucu ciğerime değdi. İşte o acıyla şiirin ezberlediğim kadarını da unuttum. Dinleyiciler kahkahadan kırılıyor. Ben neredeyse ağlayacaktım. Bir yandan kulise bakıyorum ki öğretmenin fısıltısını duyabileyim. Öğretmen benim fısıltıyı duymayacağımı anlayınca bağırdı. "Ey o büyük insanı yetiştiren ananın!" Ben hemen sözü aldım, başladım okumaya. "Ey o büyük insanı yetiştiren ananın, ananın, ananın!" Yine arkası gelmiyor. Belki aklıma gelir diye o mısrağı bir daha baştan alıyorum ama tam ananın kelimesi gelince iğnesi takılmış plak gibi tekliyorum. Titrek, ağlamaklı sesle "Ananın, ananın!" deyip dururken birden o benim koyun şiiri aklıma gelip de gürül gürül okumaz mıyım? "Ananın, ananın, ananın! Kuyruğundan yağ çıkar, memesinden süt verir, yumuşak tüyleri var." Kuliste öğretmen "Ey sebiller, kervansaraylar!" diye ter ter tepiniyor. Ben öğretmenden duyduğum kadarını söylüyorum Arkadan da koyun şiirini okuyorum. Kervansaraylar hey, boynuzundan sap olur, eti de bize besi, derisinden kap olur, dışkısı da gübresi hey. Kendimi sahneden attım. Alkıştan okul yıkılacak sanki. Öğretmen büyük bir üzüntüyle, ne yaptın Ahmet dedi. Ne yapayım efendim dedim. İnsan ne yapsa eski öğrendiğini birden unutamıyor. Bir kelime daha söylesem ağlayacaktım. Öğretmenimle yan yana koridorda yürümeye başladık. İkimiz de topallıyorduk. Çivi batmasın diye ben seke seke yürüyordum. Akşam evde babam, oğlum sende ne marifet varmış dedi. Herkesi kırdın geçirdin. Misafirler yerlere yıkıldı gülmekten. Annem, gözlerimden yaş boşandı. Güle güle az kalsın bayılacaktım dedi. Dinleyiciler şaşırdığımı anlamamışlar da bilerek, isteyerek öyle yaptığımı sanmışlar. İşte Zeynep, son birkaç günüm böyle gürültü patırtı içinde geçti. Mektubunda benim babamın da öğrenciyken birinci olup olmadığını merak ettiğini yazıyordun. Ne yazık ki babam sınıfın birincisi değil. Çünkü hiç okula gitmemiş. Okula gitmiş olsaydı o da bütün babalar gibi sınıfının hep birincisi olduğunu söyleyecekti bana elbet. Beni sevindiren mektuplarını bekler, esenlikler dilerim. Eski sınıf arkadaşın Ahmet Tarbay.